Meali Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali Bakara Suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâhi ulâike yercûne rahmetallâh. Ulaika yercun rahmetallahi wallahu gafurur rahim. Yes'alunaka anil khamri wal maysir kul fihima ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
Sadakallahu al-aliyyul azim.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Şehrivar 1404, Hicri Kameri 26 Rebiül Evvel 1447 ve Miladi Takvimle 19 Eylül 2025 Cuma. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından günümüze dek Hakk'ın Hikayesi podcast'i, İman Nuru, İranlı Ünlüler, Evrensel Mefahirler ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'ın Pakistan ile yaptığı savunma anlaşması hakkında bilgilendirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macron'un İran'ın makul teklifini reddetmesine tepki gösterdi. İran, nükleer ajans konferansında Amerika'nın kural tanımazlığı ve zorbalığına sert tepki gösterdi. İravani, İran'ın Suriye halkına barış, istikrar ve ulusal uzlaşı yolunda desteğini sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Ve İran, Amerika'nın yarım milyar dolarlık gelişmiş füzelerini imha etti. Şimdi haber. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın Pakistan ile imzaladığı son savunma anlaşması hakkında onu bilgilendirdi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Perşembe günü İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı ve Faysal bin Farhan, İranlı mevkitaşına Suudi Arabistan ile Pakistan arasında yapılan yeni savunma anlaşması hakkında bilgi verdi. Suudi Arabistan ve Pakistan, çarşamba günü savunma alanında stratejik bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırı, her iki ülkeye yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilecektir. Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı, bu anlaşmanın Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif arasında Riyad'da yapılan resmi görüşme sırasında imzalandığını bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, Avrupa Birliği'ne sunulan İran teklifine dair yaptığı açıklamada, ileriye doğru bir yolun mevcut olduğunu ancak sorumluluğun yalnızca İran'ın omuzlarında olamayacağını vurguladı. Irakçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle yazdı. İran İslam Cumhuriyeti adına, önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilecek gereksiz ve önlenebilir bir krizin önüne geçmek amacıyla makul ve uygulanabilir bir teklif Avrupa'daki muhataplara sunulmuştur. İran Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı. Ancak bu teklifin içeriğine odaklanmak yerine İran şu anda açık bahaneler ve oyalayıcı yaklaşımlarla karşı karşıyadır. Bunlar arasında İran Dışişleri Bakanlığı'nın ülkenin tüm siyasi yapısını temsil etmediği gibi gülünç iddialarda yer almaktadır. Irakçı, İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm kurumlarının tam desteğini aldığını belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bile İran'ın teklifini makul olarak nitelendirdiğini hatırlattı. İran Dışişleri Bakanı ayrıca, aslında diplomasi alanında geri planda kalan tarafın Avrupa olduğunu belirtti ve şu ifadeyi kullandı. Artık Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi harekete geçmeli ve çatışma yerine diplomasiyi öne çıkarmalıdır. Irakçı, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yaptığı hem iç hem de uluslararası yükümlülüklerle uyumlu olan yeni bir işbirliği anlaşması imzaladığını ve bununla birlikte yaratıcı, adil ve dengeli bir teklif sunduğunu vurguladı. Bu teklif hem İran'ın hem Avrupa'nın gerçek endişelerine yanıt verdiğini ve iki taraf için de faydalı olduğunu belirterek İran'ın üzerine düşeni yaptığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İsrail merkezli bir medya kuruluşuna verdiği son röportajındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Bekai açıklamasında şöyle dedi: "Neden Emmanuel Macron, İran tarafından sunulan ve kendisinin de makul olduğunu kabul ettiği bir teklifi reddetmek için aceleyle bir İsrail televizyon kanalını seçiyor ve seçilmiş izleyicilerine snapback mekanizmasının kesin olduğunu garanti ediyor?" Macron, Perşembe akşamı İsrail'in Kanal 12 televizyona verdiği röportajda, İran'ın nükleer dosyasına ve Avrupa üçlüsünün İran'a karşı snapback mekanizmasını aktif hale getirme kararına değindi. Macron, İran'a karşı Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesi Eylül sonunda kesin olacak çünkü İran tarafından aldığımız son sinyaller ciddiyetsiz dedi. Macron ayrıca İran Dışişleri Bakanı'nın Avrupalı güçlerle anlaşmaya varmak için makul bir teklif sunmaya çalıştığını ancak bu teklifin İran hükümetinin diğer üyeleri tarafından desteklenmediğini iddia etti. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca snapback mekanizmasının aktive edilmesi yönündeki kararın nükleer dışı konularla da bağlantılı olduğunu kabul ederek bu adımın hukuka aykırı olmasına rağmen İran'ın nükleer bomba tehdidi, balistik füzeleri ve bölgedeki yıkıcı eylemlerini asla hafife alamadık ifadelerini kullandı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'daki daimi temsilcisi ve Büyükelçisi Rıza Necafi, Amerika ve Siyonist rejimin İran'ın nükleer tesislerine yönelik suç niteliğindeki saldırılarını bir kez daha kınayarak, uluslararası toplumun bu açık yasa dışılığı karşısındaki kayıtsızlığı ve eylemsizliğinin doğuracağı sonuçlara karşı ciddi uyarılarda bulundu. Necafi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın genel konferansında İran tarafından sunulan ajans güvencesi altındaki nükleer tesislere yönelik her türlü saldırı ve tehditlerin yasaklanması başlıklı gündem maddesi çerçevesinde yaptığı konuşmada, Amerika ve İsrail rejiminin İran'a yönelik askeri saldırganlığını kınayan tüm ülkelere, özellikle Bağlantısızlar Hareketi üyelerine teşekkür etti. İran Büyükelçisi ayrıca uluslararası hukukun temel kuralları ile nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin rejimin ciddi şekilde ihlal edilmesi nedeniyle Amerika ve İsrail'in sorumlu tutulması ve hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Necafi şöyle devam etti: "Uluslararası toplum bugün son derece ciddi bir meseleyle karşı karşıyadır. Net bir mesaj verilmelidir. Ajans güvencesi altındaki nükleer tesislere yapılan yasa dışı saldırılar sadece ülkelerin barışçıl nükleer enerji kullanım hakkının açık ihlali değil, aynı zamanda ajansın güvenlik rejiminin itibarına doğrudan bir saldırıdır." İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, İran'ın Suriye halkına verdiği desteğin tamamen Suriye halkının iradesiyle uyumlu bir şekilde barış, istikrar, yeniden yapılanma ve ulusal uzlaşıya yönelik olarak süreceğini vurguladı. İravani, New York yerel saatine göre Perşembe günü Güvenlik Konseyi'nin Suriye konulu oturumunda yaptığı açıklamada, Suriye'deki insani durumun çok ağır olduğunu ve her geçen gün kötüleştiğini, ciddi mali kaynak eksikliklerinin hayati yardım operasyonlarını tehdit ettiğini ve milyonlarca Suriyeliyi tehlikeye attığını belirtti. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'a ait belgeler, Siyonistlerin İran'a yönelik 12 günlük saldırısı sırasında Amerika'nın bu rejimi desteklemek amacıyla gönderdiği yaklaşık yarım milyar dolar değerindeki gelişmiş önleme füzelerini kaybettiğini ortaya koyuyor. İsrail merkezli Times of Israel gazetesi, birkaç Amerikan medyasında da yayımlanan yeni Pentagon bütçe belgelerine dayanarak, Haziran ayında Siyonist işgalcilerin İran'a karşı düzenlediği 12 günlük saldırı sırasında Amerika'nın İsrail için toplamda yaklaşık 500 milyon dolar değerinde önleyici füze ateşlediğini bildirdi. Times of Israel, The War Zone ve Business Insider kaynaklı haberde belgelerden birinin İsrail'e destek kapsamında kullanılan ve sayısı belirtilmeyen ileri seviye yüksek irtifa önleyici füzeleri TAD yerine konması için 498 milyon 265 bin dolar acil bütçe talebinde bulunduğunu açıkladı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kanadı olan İzzettin el-Kassam Tugayları, Siyonist rejimin Gazze kentine yönelik olası saldırı planı ve Gazze'de tutulan İsrail esirlerinin durumu hakkında önemli bir bildiri yayımladı. Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Siyonist rejimin askeri ve siyasi liderlerine hitaben, Gazze korkak Siyonist ordusu için kolay bir lokma olmayacaktır mesajı verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. Binlerce fedai, pusular ve el yapımı bombalarla donanmış bir ordu sizin için hazır bekliyor. Gazze askerlerinizin mezarı olacaktır. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Özel Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ile yaptığı görüşmede, Siyonist rejimin tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Ankara'da bulunan Mahmut Abbas ile görüşen Erdoğan, İsrail rejiminin yalnızca Filistin'i değil, aynı zamanda bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini belirtti ve Katar'a yönelik saldırının bu tehdidin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Trump'un gölgesindeki Amerika'da ifade özgürlüğü ölmekte mi başlığını taşıyor. İfade özgürlüğü Amerikan tarzı demokrasinin temel taşlarından biri olarak Amerika'da her zaman siyasi ve sosyal sınavlara tabi tutulmuştur. Donald Trump'ın 20 Ocak 2025'te başlayan ikinci başkanlık dönemi, medyaya ve basın özgürlüğüne yönelik tartışmalı tutumları nedeniyle insan hakları ve ifade özgürlüğü savunucuları arasında ciddi endişelere yol açmıştır. Önce Amerika sloganı ve otoriter politikalara odaklanan bu dönem, Trump'ın açıklamaları ve uygulamalarıyla ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların arttığını göstermektedir. Bu duruma örnek olarak ünlü komedyen Jimmy Kimmel'in programının kapatılması, bu dönemde medyaya ve ifade özgürlüğüne yönelik baskıların bir sembolü olarak öne çıkmıştır. Trump, ilk başkanlık döneminde defalarca medyayı halkın düşmanı olarak nitelendirmiş ve CNN ile NBC gibi kanalları yalan haber yaymakla suçlamıştı. Bu tutum ikinci dönemde daha da sertleşmiştir. Raporlara göre Trump'ın ikinci döneminin ilk aylarında eleştirel medya organlarına karşı çeşitli önlemler alınmıştır. Örneğin, Wall Street Journal ve New York Times gibi bazı medya kuruluşlarının Beyaz Saray etkinliklerine erişimi kısıtlanmıştır. Bu kısıtlamalar Meksika Körfezi'nin adının Amerika Körfezi olarak değiştirilmesi gibi başkanlık emirlerine uymama gerekçesiyle açıklanmıştır. Fox News dahil 40'tan fazla medya kuruluşu bu kısıtlamaları kınamıştır. Bu durum, medya anlatılarını kontrol etme ve eleştirilerin etkisini azaltma çabasının bir göstergesidir. Baskıların en dikkat çekici örneklerinden biri Jimmy Kimmel'in programının kapatılmasıdır. Ünlü sunucu, Jimmy Kimmel Live programında muhafazakar siyasi aktivist Charlie Kirk'in suikastı sırasında Trump destekçilerine yönelik eleştirileri nedeniyle hükümetin baskısına maruz kalmıştır. Kimmel'in bu açıklamalarının ardından programının kapatıldığı bildirildi. Bu olay medya dünyasında muhalif seslerin susturulmasına yönelik bir girişim olarak yorumlanmıştır. Kimmel'in programının kapatılması sadece bireysel bir eylem değil, aynı zamanda diğer medya organlarına ve kamu figürlerine, hükümeti veya müttefiklerini eleştirmenin ciddi sonuçları olabileceğine dair bir mesaj olarak görülmektedir. Trump destekçileri bu uygulamaların ulusal çıkarları korumak ve yalan haber olarak nitelendirilen içeriklerle mücadele etmek için gerekli olduğunu savunmaktadır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumunu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. Bu anlatı Talut'un savaşından bugünün siperlerine uzanan bir yolculuktur. Burada belirleyici olan ordu kalabalığı değil, yüreklerin ağırlığıdır. Davud'un sapan taşı ile verdiği sınavdan Bedir'e, Kerbela'ya ve kutsal sanmaya kadar tek bir hakikat tekrarlanıyor. Hakk'ın zaferi, yani korkunun yıkılması ve adaletin yanında dimdik durmaktır. Ve bugün Musul'dan Halep ve Gazi'ye kadar aynı ölçü hala geçerliliğini koruyor. Yaratılışın başlangıcından bugüne dek bir hikaye hep tarihin damarlarında akmıştır. Her seferinde yeni isimler ve yüzlerle geri döner ama özü hep aynıdır. Hakkın, batılın, seline karşı direnişi. Yeryüzü bu eski mücadelenin sahnesi olmuştur. Bazen kavurucu obalarda, bazen de sert dağlarda, bazen de kalabalık şehir sokaklarında. Bu hikayenin kahramanları da her zaman tek bir gerçeğde bilmişlerdir. Hak savunmasız kalmaz ve batıl da karşı koyulmadan durmaz. Genç Davud'un sapından küçücük bir taş fırlattı ve Amalek'in yere düştüğü günden Hüseyin bin Ali'nin Kerbela'da emsalsiz bir cesaretle sözüne sadık kaldığı ana. Bedir ve Fahtan, İran milletinin kutsal savunmasındaki ateş ve kan yıllarına ardından çok da uzak olmayan geçmişte IŞİD karanlığına karşı direniş bayrağının Şam ve Irak'ta dalgalandığı zamana aynı bayrağın İsrail saldırganlığına ve işgalciliğine karşı direniş cephelerinde ister Gazze şeridinde ister İran'a savaş ateşini yağdıran 12 günlük savaşta olsun dalgalandığı bugüne kadar tarih bize bu savaşın sonu olmadığını defalarca öğretti. Bu podcast tarihin büyük olaylarında yankılanan o mücadelenin sesini duymak için bir adımdır. En eski savaş meydanlarından bugün gözlerimizin önünde kurulan siperlere uzanan bir yolculuk. Günümüze dek Hakk'ın Hikayesi podcastının bu bölümünde geçmişteki Hak ve batıl savaşlarının anlatımı ve onların bugünkü mücadele ile kopmaz bağlarında bizimle kalın. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Talut az sayıdaki yarenleri arasında durmuş. Gözlerini ovanın sonuna dikmişti. Orada Calut'un ordusunun ayakları ile kaldırdı, toz gökyüzünü karartmıştı. Rüzgar atların nal sesine ve zırhların çarpışmasını uzak bir savaş davulunun yankısı gibi getiriyor. Göğüsleri çarpıyordu. Burası ordunun sayısının belirleyici olduğu bir yer değildi. Burada yürekler ağır basmalıydı. Ama kılıçlar kınından çıkmadan önce suyla sınanma vakti gelmişti. Çölün ortasında serin bir dere akıyordu ve sadece bir yudum içilmesine dair Talut'un sert emri zayıf kalpleri ayıklanan bir eleye dönüştü. Birçok kişi suyun cazibesine kapılıp geri döndü. Az sayıda kişi ise açlığı ve susuzluğu verilen sözü bozmaya tercih etti. Boğazların arasında hala gençlik kokusu taşıyan bir delikanlı vardı. Davut, parlak zırhlardan korkmadı. Calut'un heybetli duruşu karşısında eğilmedi. Sapanını eline aldı, ipini havada çevirdi ve küçük bir taşı fırlattı. Taş savaş devinin alnına isabet etti ve onu bir sütun gibi yere devirdi. Talut'un yarenleri sevinç çığlıkları Calut'un gururunun kırılma sesiyle birleşti. Ama o günün gerçek zaferi Calut'un yere düşmesinde değil, müminlerin kalbindeki korkunun yenilmesindeydi. Yıllar geçti ve tarih kitabında sayfalar çevrildi. Ta ki Süleyman peygamberin dönemine gelindi. Onun gücü kılıçlarını çekmiş, ordulardan değil, hikmet ve adaletten doğuyordu. Süleyman'ın tahtı adaletin sütunları üzerine kuruluydu ve hükmü kuşların mesajlarını taşıdığı rüzgarın arkadaşı olduğu yerlere kadar uzanıyordu. Ancak böyle bir yönetim bile batıl düşmanların meydan okumasından uzak kalmadı. Eşitlikten hoşlanmayan, halk arasında yeniden ayrım yaratmak isteyen hile ve bozgunculukla hareket edenler vardı. Onlara karşı şiddetin kamçısı değil, ilahi yasanın kararlılığı durdu. Süleyman'ın ordusu insan ve insan dışı varlıklardan oluşuyordu ve hak ile adaletin emriyle ilerliyordu. Bu savaşta kazanılan zafer halkın kalbine yeni bir hayat bağışladı. Gerçek gücün de çok sayıda askere sahip olmakta değil, hakikat sütunlarını da ayakta tutmakta olduğunu anladılar. Asıldan sonra Bedir'in sıcak kumları İslam ümmetinin batılla ilk karşılaşmasına sahne oldu. Kibirli ve kalabalık Kureyş kervanı yeni doğmuş imanı ezmek için gelmişti. Karşılarında ise sadece 300 küsür Müslüman vardı. Elleri boştu ama gözleri umutla doluydu. Su azdı, silahlar yetersizdi. Fakat peygamberin Allah'ın vaadi gerçektir. Sözleri görünmez bir zırh gibi kalpleri koruyordu. Atların nal sesleriyle yükselen toz, tekbir sesleri ve kılıçların parıltısı Bedir'i bir sınav meydanına çevirdi. O gün hak çoklukla değil imanla galip geldi. İslam tarihinde hiçbir olay Kerbela kadar hak ile batıl arasındaki sınırı bu kadar net çizmemiştir. Hicri 61 yılının Muharrem ayının 10. günü güneş Neyneva çölünde yükseldiğinde Hüseyin bin Ali gökyüzüne düğümlenmiş bir yalnızlıkla ayakta duruyordu. Karşısındaki binlerce kişilik ordu zırh ve mızraklardan oluşan bir deniz gibiydi. Fakat Hüseyin geri çekilmek yerine ahdinin bayrağını omuzladı ve zilletin kendisinden uzak olduğunu ilan etti. Susuzluk çadırları ağırlatmıştı. Çocuklar ise kuru dudakları ile annelerine sarılmıştı ve sabahın esintisi kan kokusunu da taşıyordu. Öğle vakti geldiğinde birçok yarene toprağa düşmüştü ama kimse meydanı terk etmedi. Son darbe indiğinde imamın bedeni yere serildi. Ama kıyamı ebedileşti. Kerbela'da yaşananlar görünüşte bir şehadet olsa bile aslında tüm nesillere hakikatin mutlak azınlıkta bile en güçlü kuvvet olduğunu anlatan yeni bir doğuştu. Bu mesaj Fah olayında yeniden yankı buldu. O gün az sayıdaki Şii Müslüman Abbasi iktidarının gücüne karşı durdu. Toprakta zafer şanslarının olmadığını biliyorlardı. Ama adaletin semasında sessiz kalamazlardı. Kanları bir kez daha hatırlattı ki zafer sadece surları ve şehirleri fethetmek değildir. Bazen de onuru ve verilen sözü korumaktır. Belleri can olsa bile. XX yüzyılda İran tarihi yeni bir sayfa yazdı. Batıdan gelen bazı işgalci güçler küresel güçlerin desteğiyle İran'ın hızla teslim olacağını umarak topraklarına girdi. Ancak 8 yıl süren kutsal savunma Talut, Bedir ve Kerbela'nın yolunun yeniden sınanmasıydı. Siperler Aşura'nın derisini yeniden canlandırdı. Cepheler iman kokusunu da toprak ve kanla harmanlandı. Dün sınıfta ya da tarlada olan gençler bugün eksik silahlarla tanklara ve uçaklara karşı duruyordu. Cephe gerisindeki ailelerin sabrı ve bir halkın dayanışması donanımlı batılı durdurdu ve hakikatin coğrafyasının düşmanın haritalarıyla değil halkın iradesiyle çizildiğini gösterdi. Ve bu savaşın tozu henüz dağılmamışken Batı Asya'da siyah bayraklı yeni bir canavar baş gösterdi. IŞİD, sapkın yorumları ve karanlıktan beslenen şiddetiyle başları gövdelerden ayırıyor, şehirleri harabeye çeviriyordu. Eski çarşılar ve sakin mahalleler alevlere teslim olmuştu. Sanki 21. yüzyılda da daha başından itibaren batılla açık bir yüzleşmenin acı tadını tatmak zorundaydı. Ancak şehirlerin düşüşü ve zorunlu göç harbeleriyle dolu o günlerde Brüksel'den Paris'e, Berlin'den Londra'ya, Avrupa'nın sokak aralarında IŞİD terörünün yankısı duyulurken bir irade cephesi oluştu. Irak ve Suriye'deki halk direnişi tehditler zincirine, eksikliklere ve küresel baskılara rağmen bu karanlığın ilerleyişine set çıktı. İranlı gençler yerel savaşçılarla birlikte harem savunucuları adıyla sahaya çıktılar. Evlerinden ve ailelerinden uzaklaşarak Hazreti Zeynep'in türbesine ve onun simgelediği hakikati savunmaya koştular. Musul ve Halep'in kanlı sokaklarında ağır kuşatmalar ve sokak sokak süren çatışmalarda bu gençler İmam Hüseyin'in yarenleri gibi dimdik durdular. Korkuya kapılmadan ve tereddüt etmeden kalpleri şuna inandı. Eğer hak yerinde duruyorsa zamanın en büyük canavarı bile yenilmeye mahkumdur. Her damla kanları sadece bölgenin toprağını değil, direnişin köklü ağacının köklerini de suladı ve ebedi bir mesaj gönderdi. Hak, yalnız olsa bile asla sahipsiz değildir. Bugün Gazze'den direnişin sesinin yükseldiği her yere kadar bu hikayenin bir nehri akıyordur. Bu nehrin bir kolu da İsrail'in İran'a ateş yağdırdığı 12 günlük savaşta vatanın dağlarını ve ovalarını aşarak şehitlerin kanları ile renklendi. Hakk'ın nefesi Fırat'ın kıyısından, Bedir'den, Fah'tan ve Hürremşer'den geçerek Musul ve Halep'in yıkık sokaklarında süzülüp Gazze'nin siperlerinde, Fars Körfezi'nin kıyılarında ve savaşın ateşli seması altında ayakta duran İran şehirlerinde yaşamaya devam ediyor. Bu hikaye geçmişe ait değildir. Sadece müze raflarında anlatılan bir tarih hiç değildir. Bu canlı ezgi her neslin kendi seçimidir. Tarihi dönemeçte nerede duracağını bilmek isteyenlerin ezgisidir. Hak garip olabilir, azınlıkta olabilir ama insan vicdanının dayandığı temeldir. Batıl bugün bağırabilir, bayrağı kaldırabilir, hatta görünürde zafer kazanabilir ama sonu nehrin köpüğü gibi akıntıya kapılıp gitmektir. Bu tarihin başından bugüne kesintisiz ulaşan bir ahittir ve yalnızca dirinişte yarına taşınacaktır. Eski çağların ovalarından bugünün sokaklarına kadar tüm bu meydanlar ortak bir gerçeğin izini taşır. Tarih, dağınık olaylar dizisi değildir, tekrar eden bir dalga gibidir. Her seferinde yeni bir neslin kıyısına çarpar ve onların seçimini sınar. Her savaşta yüzler değişmiş, diller ve bayraklar farklılaşmış olsa bile Talut'un ordusundaki gençlerin kalbindeki ve Zeynep-i Kübra'nın Kufe'deki kürsüsünde yanan bakıştaki soru hep aynı kalmıştır. Batılın seli karşısında ne yapacaksın? Bu tekrar rastlantı değildir çünkü zulmün ve hakkın özü değişmez. Yalnızca biçimi ve araçları farklılaşır. Musa'nın dönemindeki Firavun, Nil Nehri ve piramitlere güveniyordu. Yezid, altın, zorbalık ve gerçeklerin çarpıtılmasına, sömürgeci yöneticiler, haritalara, sınırlara ve silahlara, bugünün zalimleri ise medyaya, ambargoya ve güdümlü bombalara. Ama hepsinin ortak bir özelliği vardır. Halkın uyanışından ve hakikatin sesinden korkuyorlar. Tarihin tekrarını anlamak, bu örnekleri canlı pahasına yaşanmadan önce fark etmektir. Düşman kalpleri hissizliğe alıştırarak ve aldatma yolu ile girdiğinde bunun daha da gördüğümüz ilk adım olduğunu da bilmeliyiz. Kuşatma altında ilk su kesme emri verildiğinde ya da bombardıman için ilk ahlaki bahane getirildiğinde vicdanımız Kerbela'nın ya da Hürremşehir'in sesini duymalıdır. Çıplak gözün karşısında değil, televizyon ekranında olsa bile. Zalime karşı direniş, savaş meydanlarında açık anlamını bulsa bile, günlük yaşamın derin katmanlarında da sürer. Tarih kılıç ve kurşundan önce iman ve bilincin sahaya çıktığını defalarca göstermiştir. Bedir'de peygamberin dostları henüz Medine çarşısından kılıçlarını satın almamışken direnme kararı verilmişti. Kutsal savunmada birçok savaşçı savaş kıyafetini giymeden önce kalemle fabrikada çalışarak ya da gençleri eğiterek mücadeleye katılmıştı. Bugün kuşatma altındaki evlerde ekmek pişiren anneler ya da tehdit yükü altında yine de gerçeği aktaran muhabirler aynı direniş çizgisini de sürdürüyor. Tekrar edilen örnekler bize hem uyarı hem de umut sunar. Uyarı, geçmişteki zulmü tanımamışsak onun yeni biçimleri karşısında savunmasız kalacağımız içindir. Umut ise geçmişteki en küçük direniş halkalarının nasıl büyük zaferlere dönüşünü de gördüğümüzde doğar. Bu da bize bugünün tüm karmaşıklığına rağmen ayakta durmanın mümkün olduğunu da gösteriyor. Talut ve Calut artık sadece eski bir hikaye değildir. Onlar bize her dönemde bir su sınavının yaşandığını hatırlatır. Ve kısa vadeli arzuları uzun vadeli ahde sadakat uğruna feda etmeye hazır olmamız gerektiğini öğretir. Aşura olayı ve daha önce anılan diğer örnekler İslam dünyasında sadece hüzünlü olaylar değildir. Onlar batının din kisvesine bürünüp vicdanları uyuşturduğu zamanlar için bir yol haritasıdır. Bugün Gazze'de ya da IŞİD'e karşı verilen mücadele canlı bir tanıklıktır. Teknoloji çağında ve görünüşte rakipsiz güçlerin hüküm sürdüğü bir dönemde bile batıl hala aynı zayıf noktaları taşıyor, korkuya ve yarına dayanır. Tarihin tekrarını tanımak, yüzeydeki farklılıkların arasında benzerliklere görme alıştırması yapmaktır. Yani uzak bir bölgede, örneğin Myanmar'daki Rohingya Müslümanlarına yönelik bir saldırı haberini duyduğumuzda Kerbela'da yanmış çadırların görüntüsünü de hatırlatmaktır. Bir gencin silahlı birliğin karşısında tek başına durduğunu gördüğümüzde Davud'un Calut'un karşısındaki duruşunu da görmektir. Bu farkındalık bizi en önemli temele yani sorumluluğa ulaştırır. Hiçbir nesil bu sorumluluktan muaf değildir. Çünkü bu hikaye hak ve adalet dünyada yerini bulana kadar sürecektir. Her insanın görevi bu uzun hak ve batıl karşılaşmasında da nerede duracağını seçmektir. Nasıl ki dalgalar denizi terk etmez, bu mücadele de yeryüzünün son sahnesine kadar devam eder. Tarihin tekrarlanması bizi umutsuzluğa ya da hareketsizliğe sürüklemek için değildir. Tam tersine bizi her seferinde hak azınlıkta olduğunda en az silaha ama en çok inanca sahip olanların teraziyi hakikat lehine ağırlaştırdığını gösterir. Onlar başardıysa biz de başarabiliriz. Yeter ki sırtımızı geçmişe dönmeyelim ve vicdanın fısıltılarına kulak verelim. Batının davulları sağır edici olsa bile. Eski çağların ovalarından bugünün sokaklarına kadar uzanan izleriyle hak ile batılın her çağda farklı yüzlerle ama aynı özle tekrarların karşılaşmasına gözler önüne seren bir anlatı olan günümüze dek Hakk'ın Hikayesi podcastını bu bölümünde bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Duyduklarınız yalnızca birkaç savaşın özeti değildir. Talut ve Calut'tan Aşura'ya, Fah'tan kutsal savunmaya, IŞİD'e karşı direnişten Gazze'ye ve İran'a yönelik saldırılara kadar uzanan örnekleri görmek için bir yolculuktu. Ve bu örnekler hala yaşıyor. Gelecek bölümde sizi İran semasının bir anda savaşın alevleriyle yarıldığı ana götüreceğiz. Takvimin o günü ve saati kırmızı ve eşe görünmemiş dakikalarla hatırlayacağı bir zamana. Füze sesleri gökyüzünde yankılandı. Düşmanın demir kuşlarından gölgeleri çatılara düştü ve o anda hak ile batının yeni bir cephesi de açıldı. İsrail'in saldırısı yalnızca hava bombardımanları ve ardı ardına patlamalarla değil, aynı zamanda siber saldırılarla, iletişim kesintileriyle ve Batı cephesinin diğer destekçileriyle eş güdümlü darbelerle başladı. Bu taktik İran halkını ezmek ve nefessiz bırakmak istiyordu ama yalnızca direnişin nabzını da hızlandırdı. Bu başlangıcın her anını anlatacağız. İlk saldırı dalgasından İran'ın ilk karşılık verdiği ana kadar. Şehirlerde çalan sirenlerden halkın hiç tereddüt etmeden yardım, destek ve direniş için seferber oluşuna kadar. Göreceğiz ki daha ilk saatlerde İranlı komutanlar öyle kararlar aldılar ki bu kararlar yalnızca sonraki günlerin gidişatını değil, savaşın kaderini belirledi. Bu sadece bir askeri çatışmanın başlangıcının hikayesi değildir. Geçmişten bugüne süre gelen mücadele zincirinin bir halkasıdır. Ve bugün İran ile İsrail arasındaki cephede yeniden karşımızda durmaktır. Eğer bu anlatı bugün zihninizde bir kıvılcım yakmış olsa ya da yüreğinize yeni bir yük bırakmışsa sizden bizimle kalmanızı, bu hikayeyi başkalarıyla paylaşmanızı ve görüşlerinizi, sorularınızı bizimle paylaşmanızı istiyoruz. iranradio.ir web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bu diyaloğun yolu her zaman açıktır. Attığınız her adım bu yolculuğu sürdürmek için yeni bir güç olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, kararlı kalın ve hakikatin de peşinde sağlam adımlarla yürüyün. Allah yardımcınız olsun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgileri ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Kolombiyalı yeni Müslüman Lewis Xavier şöyle diyor: "Bence İslam'ın cazibesi geniş kapsamlı olmasıdır. İslam dini diğer dinlere nazaran daha çok tüm boyutları gözetiyor. Günümüz insanının tüm gereksinimlerine uygundur ve insanı çok iyi yönetiyor. Bu, başka dinlerin sahip olmadığı özelliktir. Ve ancak İslam dininde görebilirsiniz."
Lewis, Kolombiya'dan yeni bir Müslümandır. Bu ülke Güney Amerika'nın kuzeybatısında ve Karayiplerin kıyısında bir ülkedir. Kolombiya'nın 50 milyon nüfusu bulunuyor. Bu nüfusun %95 kadarı Hristiyandır. Pew Araştırma Merkezi'nin 2011 yılında yayınladığı rapora göre Kolombiya'da 40 ila 80 bin Müslüman yaşıyor. Lewis Xavier bu ülkede Katolik Hristiyan bir ailede dünyaya geldi. Fakat İslam dinini seçen birçok Müslüman gibi o da birçok tahrife uğrayan kendi dininde birçok çelişki ve soru işaretleriyle karşılaştı. Bu yüzden Javier çeşitli dinlere araştırmaya başladı ve sonunda da İslam dinini kendisini ve Kolombiya halkını kurtarabilecek din olarak buldu. Lewis Javier, İslam dinini seçmek gerekçesi hakkında şöyle diyor. İslam dini, insanların tüm sorunları için en iyi çözümleri öngördüğünü öğrenmek beni hayrete düşürmüştü.
Henüz 14 yaşındayken İslam diniyle tanışan ve 7 yıl sonra bu semavi dini seçen Kolombiyalı yeni Müslüman Lewis Javier, Müslüman olmadan önce namaz kılmaya başlamıştı. Javier bunun sebebi hakkında şöyle diyor. Ben şehadetleri dile getirmeden önce namaz kılmaya başladım. Çünkü Müslümanların günde 5 vakit namaz kıldığını duymuştum ve bu yüzden bu ibadeti tecrübe etmek ve acaba bunu yapabilecek miyim yoksa yapamaz mıyım bilmek istedim. Benim için çok ilginçti ki bir süre namaz kıldıktan sonra çok iyi ve güzel bir hisse kavuştum. Öyle ki artık bu adeti terk etmek benim için üzücü gibi duruyordu ve bu yüzden gönlüm rahat bir şekilde İslam dinini benimsedim. Namaz mahlukla yaratan arasında en yüce ve en üstün ilişki biçimidir. Kulun Rabbi ile aracısız konuştuğu manevi ve ruhani bir ilişki. Kur'an-ı Kerim'in de vurguladığı gibi namaz gönlü huzura kavuşturuyor. Dolayısıyla Lewis Javier'in namaz kılarak İslam dinini benimsemek üzere tam hazırlıklı olması boşuna değildir.
Kolombiyalı yeni Müslüman olan Lewis Javier şöyle diyor. Bence İslam'ın cazibesi geniş kapsamlı olmasıdır. İslam dini diğer dinlere nazaran daha çok tüm boyutları gözetiyor. Günümüz insanının tüm gereksinimlerine uygundur ve insanı çok iyi yönetiyor. Bu başka dinlerin sahip olmadığı özelliktir. Ancak İslam dininde görebilirsiniz. Ben de İslam dinine yöneldiğimde dinin benim tüm sorunlarım için çözüm yoluna sahip olduğunu öğrenmekten mutlu oluyordum. Tüm insanlar böyle bir inancı istiyor ve bu yüzden de Müslüman olan insanları bu dinden dönmeleri konusunda ikna etmek imkansızdır. Lewis Javier, batılı insanın şaşkınlık ve fesattan tek kurtuluş yolunu İslam dini olarak görüyor ve şöyle diyor. Batı dünyasında insanların yaşamı nasıl her gün daha da berbat hale geldiğine ve zorlaştığına şahit oluyoruz ve tüm insanların tek kurtuluş yolu İslam'ın çözüm yollarına uymaktır. İslam dini zor bir din değildir. Belki bazı talime görece de zor gözükebilir. Fakat bu zorluklar bizi birçok daha büyük zorluklardan da kurtaracaktır.
Bu arada Kolombiya gibi bir ülkede İslam dinine yönelmenin pek de kolay olmadığı belirtilmelidir. Lewis Javier bu ülkede İslam dininin yaygınlaşması yolundaki bazı sorunları şöyle anlatıyor. Kolombiya'da Amerika'nın nüfuzu yüzünden İslam dinini tebliğ etmek çok zordur. İslam dinine yönelik medyanın karalama ve tahrip kampanyaları İslam dinine yönelişin artmasını engelleyen bir başka etkendir. Gerçi Kolombiya'da halk Müslümanlara iyi davranır ve onlara saygı gösterir ve bunun sebebi de Müslümanların toplumda seçkin davranışlarıdır. Biz Müslümanlar söz ve amellerimize çok dikkat eder, başkalarını rahatsız edecek hatalardan sakınırız. Halk da Müslümanlara saygı duyar. Kolombiyalı Müslümanların en büyük arzuları ise İslam dinini kendi ülkelerinde en iyi şekilde tebliğ edebilmektir. Lewis Javier bu konuda şöyle diyor. Ben ülkemde sosyal faaliyetlerde bulunuyorum. Bizim bu davranışımız hatta kendimizi Müslüman olarak tanıtmadan gençlerin üzerinde iyi etki yapıyor ve bazıları bizim Müslüman olduğumuzu öğrenince bize gelip Müslüman oluyor.
Tahran Radyosu.
Lewis Javier'in temas ettiği nokta aslında çok önemlidir. Lewis gerçekte İslam'ın nurani talimine amel etmenin insanların üzerinde nasıl etki yaptığından söz ediyor. Nitekim İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da bu konuda şöyle buyuruyor: İnsanları kendi dilinizden başka dille İslam'a davet edin ki sizin takvanızı, çalışkanlığınızı, namaz ve iyiliğinizi de görsünler. Zira bunlar kendi başına en iyi tebliğcilerdir. Gerçeği dini marifleri öğretmek, insanları hidayette erdirmek için gereklidir. Ancak bu marife amel etmek, muhatapların üzerindeki tesiri daha da fazladır. Debiz Xavier bu alanda kendi deneyimlerini şöyle anlatıyor: İslam dini hakikat dinidir ve insanların aklı ve gönlüyle ilgilenir ve hiç kimseyi bu dini benimsemeye zorlayamaz. Asıl biz bu dine iyi amel etmeliyiz ki bu da tebliğ etmenin en iyi yoludur ve asla İslam'ın benimsenmesi için ısrar etmemeliyiz. İnsanlar ilkin bizim amelimizi görmeli, işte o zaman çok hızlı bir şekilde etkilenirler. Ben ilk İslam'ı benimsediğimde annem, babam ve tanıdıklarımı İslam dinini benimsemeleri konusunda ikna etmek için çok çalıştım ama yavaş yavaş bu ısrarın yanlış olduğunu anladım ve bu yüzden amellerimi ısrar etmeye başladım ki başkaları benim amellerime ilgi duysun, çünkü bu daha etkiliydi. Nitekim Levi Sabir'in eşi de onunla evlendikten sonra eşinin iyi davranışı yüzünden kendi iradesiyle Müslüman oldu.
Levi Xavier Kolombiya'da Müslümanların vahdetinden çok memnun olduğunu, fakat Vehhabilerin bu ülkeye nüfuz etmesinin aralarında tefrika ve gerginliğe yol açtığını belirterek şöyle diyor: "Maalesef sapkın Vehhabi tarikatı Kolombiya'da faaliyete başladığı günden beri sürekli Müslümanların arasında tefrika çıkarma peşinde olmuştur. Bu yüzden biz Müslümanların görevi uyanık olmak ve hem amelde ve hem sözde doğru tebliğ etmek ve Vehhabilerin yıkıcı nüfuzuna mani olmaktır. Vehhabiler burada faaliyete başladıkları günden beri Kolombiya'da şu seyrek sayıda Müslüman arasında bile tefrika çıkarıyor ve Şii ve Sünni Müslümanların ilişkilerini tahrip etmeye çalışıyor ki bu da İslam'a zarar veriyor. Gerçekte Vehhabi tarikatı ve bu tarikata destek veren Suud Hanedanı bekasını Müslümanların arasında tefrikada görüyor ve bu yüzden hangi ülkeye girdilerse dini tefrikayı tetikledikleri gözleniyor. Hatta Kolombiya gibi Müslüman nüfusu az olan bir ülkede bile Vehhabilerin faaliyetleri bu insanların arasında tefrika çıkarma üzerinde odaklanıyor.
Ancak Vahabilerin tüm olumsuz propagandalarına rağmen Müslümanların ister Şii ister Sünni Ehl-i Beyt aşkı asla eksilmedi gözleniyor. Lewis'in de belirttiğine göre Kolombiyalı Müslümanlar İmam Rıza Aleyhisselam'a karşı özel bir ilgi ve sevgi besliyor. Lewis bizzat İslam peygamberinin bu saygın torununun türbesine müşerref olduğunu belirterek şöyle diyor: "Ben bu mekanı sıradan bir insanın mezarı veya başka yerlerdeki mezarlar gibi bulmadım. Bilakis ben çok özel bir hisse kapıldım." Kolombiyalı yeni Müslüman Lewis'in bir başka manevi deneyimi, Erbain gününde Irak'ta İmam Hüseyin Aleyhisselam türbesini ziyaret etmektir. Lewis o günleri ayrı bir şevk ve coşku ile anlatıyor. Gerçekte Ehl-i Beyt aşkı bu büyük insanlara ve yollarına bağlı kalmaktadır. Zira masum imamlar İslam'ı beyan eden ve Kur'an-ı Kerim'i en iyi biçimde tefsir eden insanlardır. Bu yüzden İslam peygamberi Kadir-i Hun'da önemli hutbesinde ve son hac ziyaretinde Müslümanları da Kur'an-ı Kerim talimi ve Ehl-i Beyt'ini izlemeye davet etti ve bu ikinin birbirinden ayrılmayacağını da vurguladı.
Gerçi Lewis Xavier İslam dinini benimseyerek Müslüman oldu, ancak yine de bu semavi din hakkında daha fazla öğrenmeye devam ediyor ve böylece vatandaşlarını da bu nurani din hakkında aydınlatmak istiyor. Lewis, uzun araştırmaların sonunda İran'ı İslami marif üzerinde araştırma yapmak için en uygun mekan olarak buluyor. Lewis bu konuda şöyle diyor: Benim İran'da ikamet etmemin ilk sebebi İslam dini ve Şii mezhebini benimsemekti ki beni İslam dini hakkında daha çok araştırma yapmaya teşvik ediyordu. İkincisi başkalarına yardım etme isteği ve onlara hidayete erdirme şevki beni dini ilimleri öğrenmeye teşvik etti. Lewis şöyle devam ediyor. İran konusunda biz İran milletinin dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan nimetlerden yararlandıklarını görüyoruz. Lewis Kolombiya'da İslam dinini tebliğ etmeyi en büyük arzusu şeklinde açıklıyor. Lewis Müslüman olduktan sonra da adını değiştirdiğini ve Abdülhekim adını seçtiğini belirterek sebebini de şöyle belirtiyor. Ben Abdülhekim adını seçtim. Çünkü Allah Teala'nın beni hidayete erdirmesini istiyordum. Ve inşallah bir gün Allah'ın hekim kulu olmak istiyorum.
Muhterem dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhriverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugünkü sohbetimizi İran'ın Kameri 4. yüzyılın ünlü şairlerinden Ebu Mansur Muhammed bin Ahmed Dakiki'nin yaşamı ve şiirlerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Kameri 4. yüzyıl İran edebiyat tarihinin en parlak dönemlerinden biri sayılır. Uzmanlar ve edebiyatçılar İran'ın edebiyat tarihinde bunca şairin bir arada yaşadığı bir döneme seyrek rastlandığına inanıyor. Nitekim Kameri 4. yüzyılda şair sayısının çokluğu bu dönemin en önemli edebi özelliklerinden biri sayılıyor. Kameri 4. yüzyılın en seçkin şairlerinden biri ise Dakiki Tusi'dir. Üstad Ebu Mansur Muhammed bin Ahmed Dakiki, Samani döneminin en seçkin şairlerinden biri sayılıyor. Dakiki'nin kesin doğum tarihi bilinmiyor ama yine de büyük bir ihtimalle Kameri 4. yüzyılın ortalarından İran'ın doğusunda yer alan Tuz, Bel veya Merv kentlerinden birinde doğduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar Dakiki'nin şiir yazmaya gençlik çağında başladığını ve daha sonra kölesi tarafından öldürüldüğünü belirtiyor. Dakiki şiir yazmaya başladığında çok güzel kasideler ve gazeller yazmaya başladı. Ömrünün sonlarına doğru ise Şahname'yi kaleme aldı. Fakat ecel bu büyük şaire eserini tamamlamasına fırsat vermedi ve yazdığı Şahname yarıda kaldı.
Genç Şahname olarak da ün yapan Dakiki'nin Şahname adlı eseri İranlı bir padişah olan Genç Tasb'ın yaşam öyküsüyle ilgilidir. İran'ın milli hamasetlerinin en ilginç parçası olan Şahname, aynı zamanda Dakiki'nin kısa ömründe de bir nebze olsun açıklık getiriyor. Ve şaire İran edebiyat tarihinde ayrı bir cazibe kazandırıyor. Öyle ki bazı araştırmacılar Fars şiirinden söz ederken Dakiki'ye değinmeden geçilemeyeceğine inanıyor. Dakiki'den başta Lebabul Elbab, tarih ve edebiyat eserleri olmak üzere bazı tezkere kitaplarında dağınık halde bazı kasideler, gazeller ve şiirler geriye kaldığı anlaşılıyor. Bu eserler şairin bu alandaki maharet ve yeteneğini yansıtıyor. Ancak Dakiki'nin en önemli eseri Genç Tasb-name adlı kitaptır. Eserde Kral Genç Tasb'ın saltanatı, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Genç Tasb'la Turanlı Ercasp arasında dini savaş yer alıyor. Fakat Dakiki bu eserin sadece 1000 beytini yazmayı başardı ve daha sonra hayatını kaybetti. İran'ın büyük şairi Ferdowsi ise bu 1000 beyti olduğu gibi Şahname adlı eserinde ve Dakiki'ye ait olduğunu zikrederek getirdi ve gerçekte bu eserin devamını yazdı.
Edebiyat uzmanları Dakiki'nin şiir divanı da yazdığını fakat zamanla yok olduğunu ve geriye seyrek sayıda beyit kaldığını belirtiyor. Belgelere göre Dakiki'nin şiir divanı Kameri 5. yüzyılın sonlarına doğru ve Nasır Hüsrev'in yaşadığı yıllara kadar vardı. Şu anda bu divandan birkaç gazel ve kaside bulunuyor. Dakiki şiir yazarken gayet sade ve akıcı bir dil kullanıyordu ve bu özelliği kendisinin kentsel bir yaşam sürdürdüğünün işaretiydi. Dakiki'nin benzetmeleri oldukça sade ve hissedilir bir şekildeydi. Bu özelliği şiirlerine ayrı bir cazibe katıyordu. Dakiki'nin düşüncelerini beyan etmek için kullandığı kalıplardan biri met ve gazel kalıbıydı. Şairden geriye kalan seyrek saydaki bu tarz şiirlerinde dua vasfediliyor ve met edilen nesne hakkında abartılı sözler sarf ediliyor.
Dakiki'nin gazelleri de gayet sade ve akıcıdır. Fakat bazı edebiyat eleştirmenleri Dakiki'nin gazellerinin sade ama akıcı ve hoş ahenkli olmadığını, bunun da şairin gençliği ve tecrübesizliğinden kaynaklandığını savunuyor. Dakiki'den günümüze dek geriye kalan şiirlerde şairin kendi çağında yaygın olan gazel ve metlerde kullanılan tarzlara pek bağlı olmadığı anlaşılıyor ki bu da uzmanlarca bir kusur sayılıyor. Dakiki'nin şiirleri ayrıca şairin kısa ömrünü çok mutlu ve iyi yaşadığını gösteriyor. Şair sürekli seyahat halinde bir diyardan bir başka diyara gittiği ve hükümdarları methettiği, böylece gün geçirdiği anlaşılıyor.
Uzmanlar ve araştırmacılar Dakiki'nin yaşadığı çağda şiir ve şairlerin çok yaygın olduğu Horasan'da eski geleneklerin yeniden ihya edildiği bir dönem yaşandığına inanıyor. O dönemde birçok şair geçmiş şairlerin ve edebiyatçıların eserlerini ihya etmeye yöneldi. Fars şiiri ve edebiyatı Rudeki ve Şehit Belhi gibi şairlerin eserleriyle seçkin hale geldi. Çünkü o dönemde şairler unutulan eski gelenekleri ihya etmeye ve geçmiş kültürü Arap şiir tarzının yerine geçirmeye çalıştı ve Dakiki de bu şairlerden biriydi. Dakiki ömrünün sonlarına doğru Şahname'yi yazmaya başladı ancak bu eserden sadece 1000 beytini yazmayı başardı. Bu beytler ise Geçtasp'ın öyküsü, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Geçtasp ile Turani Ercasp arasındaki dini savaşla ilgiliydi. Dakiki'nin ölümünden sonra Şahname yarıda kaldı ve eğer Firdevsi olmasaydı belki de Dakiki'nin bu 1000 beytlik şiiri de şiir divanı gibi yok olup gidecekti. Fakat Firdevsi, Dakiki'nin bin beytlik şiirini olduğu gibi kendi Şahname adlı eserine aktardı.
Ferdowsi, Dakiki'nin şahnamesini olduğu gibi kullanmasının sebebini gördüğü bir rüyaya bağlıyor. Bu rüyada Dakiki, Ferdowsi'den Geçnasname adlı eserini olduğu gibi şahnameye aktarmasını istiyor. Ferdowsi de kabul ediyor ve uyandıktan sonra sözünü tutuyor. Nitekim şahnamede sıra Geçtasp'ın öyküsüne gelince Ferdowsi sözü Dakiki'ye ve şiirlerine bırakıyor. Ferdowsi'nin Dakiki'den Şahname adlı eserinde naklettiği bin beytlik şiir, gelecekte eski İran'da dini hamasetle milli hamasetin birleştiği nokta sayılır.
Araştırmacılara göre Dakiki'nin hamaset şiirleriyle Firdevsi'nin hamaset şiirlerini birbirinden ayıran şey Firdevsi'nin şairlik yöntemi ve akıcı ve bilge dilidir. Yine araştırmacılar bu iki şairin arasındaki farklılığı Dakiki'nin yazdığı bin beytlik şiirin Firdevsi'nin yazdığı şiir kadar muazzam olmamasına ve içinde Rüstem gibi bir pehlivanın rol ifa etmemiş olmasına bağlıyor. Belki de bu yüzden Dakiki'nin şahnamesi mitolojik tarihte yaşanan olaylar zincirini anlatırken hak ettiği üne kavuşmamıştır ama yine de Dakiki'nin şiirleri Şahname adlı eserin bir parçası olmuştur.
Dakiki, Geçtasname adlı eserinde öyküsüne Kral Geçtasp'ın tahtı Kral Lehrasp'dan devraldığı andan başlıyor. Lehrasp tahtı ve saltanatı Geçtasp'a teslim ettikten sonra kendisi Belh diyarına gider ve ibadetle meşgul olur. Tahta yeni geçen Geçtasp, İran diyarının imarı ile ilgilenmeye ve insanları Allah'ın dinine ve doğruluğa ve adalete davet eder ve kendisi de adaletle davranır. O dönemde çevredeki bütün krallar Geçtasp'a haraç verir fakat bir tek Çin kralı Ercasp Geçtasp'ı haraca bağlamaktadır. Zertüşt'ün zuhur etmesinin ardından Geçtasp Zertüşt'ün dinine inanır ve bu dini İran diyarında yaygınlaştırır. Bu haberi duyan Ercasp perişan olur. Çünkü Geçtasp'ın yeni dine inandıktan sonra Çin'e çıkarmaya yapacağını ve inandığı dini yaygınlaştırmaya çalışacağını düşünür. Ercasp bu yüzden Geçtasp'ı kandırmaya çalışır ve ona bir mektupla beraber bol hediyeler gönderir. Fakat mektup Geçtasp'ı etkilemez ve savaş hazırlığına başlar. Ardından iki ordu arasında sert bir çatışma yaşanır ve Ercasp kaçmak zorunda kalır. Dakiki'nin Geçtasname'si burada son bulur ve daha sonra Ferdowsi Çinlilerle ikinci savaşı anlatarak öyküyü sonlandırır. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleri ile ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık.
Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim en büyük imtiyazı takva için belirlemiş. Öyle ki Müddessir suresinin 56. ayetinde Yüce Allah'ın da takva ehli olduğunu beyan ederek şöyle buyurmakta. Bununla beraber Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, marifet sahibi de O'dur. Evet, sohbetimizin başında anlaşıldığı üzere bugün takva hakkında konuşacağız.
İslam peygamberi hac mevsiminde Mina diyarında bir devenin üzerinde otururken insanlara döndü ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Bilin ki sizin Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Ne Arap Acem'den üstündür ne de Acem Arap'tan. Ne siyah kumraldan ve ne de kumral siyahtan üstündür. İlla takvası ile. Allah Resulü bu sözlerin ardından orada bulunanlardan bu sözü orada bulunmayanlara da duyurmalarını ister. İslam peygamberinden bir başka hadiste de şöyle okumaktayız. Allah sizin aile ve soyunuza bakmaz. Sizin vücudunuza da bakmaz. Malınıza da. Ancak kalplerinize bakar. Kalbi salih olan insana Allah lütuf ve merhamette bulunur. Hepiniz Adem oğullarısınız ve aranızda Allah katında en çok sevilen, en takvalı olanınızdır.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de muttaki insanları büyük mükafat, büyük fazilet, mağfiret, rahmet ve cennetle müjdeliyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir başka önemli nokta şu ki, ilahi takva itaatle beraber peygamberlerin amacı ve davetinin özetidir. Örneğin Yüce Allah Şuara suresinin 105 ila 108. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Nuh kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladılar. Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.
Kur'an-ı Kerim takvadan insanların en iyi yoldaşı ve ahiret için en iyi azık şeklinde söz ederken, Bakara suresinin 197. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. İmam Ali Aleyhisselam da bu konuda şöyle diyor. Takva edinin. Yüce Allah hak yolunu sizin için aşikar etti ve yollarını aydın tuttu. O zaman sizi, ya sizi saracak şekavet ya da ebedi kurtuluş bekliyor. O zaman şu fani dünyada, ahirette ebedi yaşamınız için azık toplayın ki sizleri buna doğru hidayete erdirmişler ve bu dünyadan göç etmeyi emretmişler ve sizi kıyamet yolunu izlemek için uyandırırlar. Sizler bir yerde bekleyen ve ne zaman ahirete doğru yola çıkmanın emredileceğini bilmeyen bir kafile gibisiniz.
Tahran Radyosu.
Fani dünyada sorunlardan ve sıkıntılardan kurtuluş ve işlerin kolaylaşması ilahi takvanın faydalarından ve tesirlerinden biridir. Ebu Zer Gaffari'den bir hadiste İslam peygamberinin şöyle buyurduğu nakledilir. Ben öyle bir ayet biliyorum ki, eğer tüm insanlar ona amel ederse, sorunlarını çözmeye yeter. Allah Resulü daha sonra Talak suresinin 2. ayetini tilavet buyurur. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Kuşkusuz bu ayetin anlamı şu değildir ki insan her türlü çabadan el çeksin. Nitekim İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyuruyor. Bu ayet nazil olduğunda bazıları kapılarını kapatıp ibadete yöneldiler ve Allah bizim rızkımızı üstlendi dediler. Bu haber Allah Resulüne ulaştı. Onlara elçiler gönderdi ve neden böyle yaptıklarını sordu ve kim böyle yaparsa duası kabul görmez, takva çalışmak ve çaba harcamakla beraber olmalıdır diye buyurur.
İmam Ali Aleyhisselam'ın da takva konusunda çok net ve canlı tabirleri vardır. O Hazret bir yerde takvayı günah ve kirlenmekle mukayese ederek şöyle buyurur. Bilin ki günahlar asi merkepler gibidir ki, günahkar insan onun üzerine binmiştir ve dizginlerini kopararak onları cehennemin dibine yuvarlandırır. Ancak takva sakin ve uslu bir merkep gibidir ki sahibi ona biner ve dizginlerini elinde tutar ve cennetin derinliklerine kadar merkebini koşturur. Gerçekte takva, nefsin kontrol altına alınması ve şehvetleri kontrol etmektir. Oysa takvasızlık, asi şehvete teslim olmak ve onun üzerindeki kontrolü kaybetmektir.
Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Bilin ey Allah'ın kulları, takva güçlü ve yenilmez bir kale gibidir. Ancak günah öyle bir surdur ki gevşek ve savunmasızdır. Ve ehli olanları afetlerden kurtaramaz ve ona sığınan içinde güvende olamaz. Bilin ki insan sadece takva ile günahın zararlarından korunabilir. Lokman Hekim de oğluna şöyle diyor. Oğlum, dünya derin bir deniz gibidir ki içinde birçok insan boğulmuştur. Sen bu denizde gemini Allah'a iman olarak belirle, yelkenini Allah'a tevekkülü, ahiret için azığını ilahi takva yap. Eğer bu denizden kurtulursan, ilahi bereket ve hikmet sayesindedir ve eğer helak olursan, bu günahların yüzündendir.
Kuşkusuz günahtan sakınmak ve ahlaki öğretilere yönelmek insanlarda takvayı daha da güçlendirir ve sonuçta insanın kalbi iman nuru ile aydınlanır. Takva nuru güçlendikçe yakin ve iman nuru da o kadar güçlenir.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.